Bismillahirrahmanirrahim. 54. kitap, Kitab-ı Şurut, Şartlar Kitabı. Bir, İslam dinine girmekte, hükümlerde, alışveriş muamelelerinde caiz olan şartlar babı. Bir nolu rivayet. El-Misfer İbni Mahrem'den Aleyhisselatü Vesselam'ın Suheyl İbni Amr Hudeybiye barışı günü barış metnini yazmaya girişince Suheyl İbni Amr'ın peygambere şart eylediği şeyler içinde şu da vardı: bizden sana bir adam gelirse, o senin dininde dahi olsa, onu muhakkak bize geri verirsin ve bizimle onun arasını boşaltırsın dedi. Müslümanlar bu şartı beğenmeyip çirkin gördüler ve bu şarttan dolayı öfkelendiler. Kureyş elçisi Suheyl ise bu şartta diretti. Onun bunda dayatması üzerine peygamber de barış yazısını bu şart üzerine yazdırdı. Peygamber o gün Mekke'den kaçıp gelmiş olan Ebu Cendel'i de bu şart uyarınca ve Suheyl'in ısrarlı isteğiyle babası Suheyl İbni Amr'a geri verdi. Bu barış anlaşması müddeti içinde Müslüman olarak gelmiş olsa da Mekkelilerden peygambere gelen her erkeği peygamber muhakkak geri verdi. Ve sonra mümin kadınlar da muhacirler olarak geldiler ve Ukbe İbni Ebi Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm de kadınlık çağına erişmiş olduğu halde o gün Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına çıkıp gelenlerden idi. Mütakiben ailesi gelerek peygamberden Ümmü Gülsüm'ü kendilerine geri vermesini istediler. Fakat peygamber Ümmü Gülsüm'ü ailesine vermedi. Çünkü kendisine gelen bu kadınlar hakkında Allah Subhanahu ve Teala şu ayeti indirmişti: ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacirler olarak geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir ya. Fakat siz de mümin kadınlar olduklarına bilgi edinirseniz onları kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir zevcelerinin bu kadınlara sarf ettikleri mehri onlara geri verin. Sizin onları nikahla almanızda, mehirlerinizi verdiğiniz takdirde üzerinize bir günah yoktur. Kafir zevcelerinizi nikahınız altında tutmayın. Kafirler de bu kadınlara harcadıkları mehri istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. Aranızda o hükmeder. Allah hakkıyla bilen tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine 10. İki nolu rivayet Cerir'den: ben Aleyhisselatü Vesselam'a Müslüman olmak üzere beyat ettim. O bana şart kıldığı şeyler arasında her Müslümana iyilik isteyici olmayı da şart kıldı. Ben de bu şart üzerine beyat ettim. 3 nolu rivayet Cerir İbni Abdullah'tan: ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a namazı devamlı kılmak, zekatı vermek ve her Müslümana samimiyetle iyilik isteyici olmak üzere beyat ettim demiştir. İkinci bab, bir şahıs erkek çiçek açmış olduğu halde hurma ağacı sattığı zaman. 4 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den: Aleyhisselatü Vesselam her kim erkek çiçeği aşıldıktan sonra meyveli hurma ağacını satarsa üstündeki mahsulü satıcıya aittir. Meğer ki mahsulün satışta dahil olduğu müşteri tarafından şart kılınmış olsun buyurdu. 3. Alım satım işlerindeki şartlar babı. 5 nolu rivayet Ayşe annemizden: Berire hürriyetini satın alma bedeli hakkında yardım istemek için Ayşe'ye geldi. Kendisi o güne kadar bu bedelden bir şey ödememişti. Ayşe Berire'ye, sen efendilerine git görüş. Velan bana ait olmak üzere senin namına hürriyetini satın alma bedelini bir defada ödememi arzu ederlerse vereyim dedi. Bu teklifi Berire sahiplerine bildirdi fakat onlar bunu kabul etmediler ve Ayşe hürriyet satın alma bedelini senin hesabına karşılıksız olarak vermek isterse velan bize ait olmak üzere versin dediler. Berire Ben bu meseleyi Resulullah'a arz ettim. Aleyhissalatü vesselam Ayşe'ye, sen Berre'yi satın al, sonra hürriyetine kavuştur. Vela da muhakkak surette hürriyet verene aittir, buyurdu. Dördüncü bab, satıcı belli bir yere kadar binek hayvanının sırtını kullanmayı şart kıldığında bu satış caizdir. Babı. Altınoğlu rivayet Cabir'den. Cabir kendisine ait bir deve üzerinde yolculuk ediyordu. Devesi yorulmuştu. Peygamber yanına uğrayıp da deveye vurmuş ve Cabir'e dua etmiş. Bunun üzerine o yorgun deve benzeri hiç yürümediği hızlı bir yürüyüşten yürümüş. Sonra peygamber bu deveyi bana 40 dirhemlik bir kıya karşılığında sat buyurdu. Ben hayır satmam dedim. Sonra peygamber ikinci defa bu deveyi bana ukiye mukabilinde sat buyurdu. Bu sefer ben deveyi ona sattım. Fakat beni ailemin yanına kadar sırtında taşınmasını istisna edip bunu şart kıldım. Medine'ye geldiğimizde deveyi peygambere getirdim. Peygamber Bilal eliyle bana devemin bedelini verdi. Sonra ben dönüp giderken peygamber arkamdan haberci gönderip beni çağırttı. Yanına geldiğimde ben senin deveni alıcı değilim. Sen bu deveni al, o senin malındır buyurdu. 5. Her çeşit akit muamelelerinde şartların hükümlerini beyan babı. 7 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Ensar muhacirler Medine'ye gelince peygambere hurmalıklarımızı bizimle muhacir kardeşlerimizin arasında taksim et dediler. Aleyhissalatü vesselam hayır öyle olmaz buyurdu. Bunun üzerine Ensar bakım ve sulama külfetini sizler üzerinize alırsınız. Biz de sizleri mahsulde ortak yaparız dediler. Bu surette Ensar ve muhacir peygamberin bu hususta emrini işittik ve itaat ettik dediler ve bu şart üzerine uyuştular. 8 nolu rivayet Abdullah İbni Ömer'den. Peygamber aleyhisselam Hayber arazisini, orada çalışmaları ve ekincilik yapmaları ve araziden çıkacak mahsulün yarısı onların olması şartı üzere Hayber Yahudilerine verdi demiştir. 6. Nikah düğümünü bağlama sırasında tayin edilen mihir hakkındaki şartların hükmünü beyan babı. 9 nolu rivayet Ukbe İbni Amr'dan. Peygamber aleyhisselam yerine getirmeniz gereken şartların en haklısı kendisiyle ferşleri helal kılmak istediğiniz şarttır buyurdu. 7. Ekicilik akdindeki şartlar babı. 10 nolu rivayet. Rafi İbni Hadiş'ten. Biz tarla ve arazi yönünden Ensar'ın en çok mallısıydık. Biz arazileri kısımlara ayırıp kiraya verirdik. Bazen bu arazi parçası mahsul çıkarırdı da şu arazi parçası mahsul çıkarmazdı. Bazen ortağın, bazen arazi sahibinin zararı olurdu. İşte bunun için bizler bu nevi ekicilik anlaşmasından nehyolunduk. Fakat gümüş para ile kiraya vermekten nehyolunmadık buyurmuştur. 8. Nikah ahdinde caiz olmayan şartlar babı. 11 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam şehirli köylünün malını onun adına satmaz. Başkalarını kandırmak için yalandan fiyat kızıştırması yapmayın. Hiçbir kimse din ve toprak kardeşinin alışverişi üzerine artırma yapmasın. Ve yine hiçbir kimse kardeşinin istemekte olduğu kadını istemeye kalkmasın. Hiçbir kadın da kendi din kardeşi olan diğer bir kadının çanağının altını üstüne getirmek için onu boşaltmasını istemesin buyurdu. 9. Dini cezalarda helal olmayacak şartlar babı. 12 nolu rivayet Ebu Hureyre ile Zeyd İbni Halid'den. Bedevi Araplardan bir adam hasmi ile birlikte Allah Resulüne geldi de ya Resulullah sana Allah'ın adıyla yemin eder ve benim için yalnız Allah'ın kitabı ile hükmetmeni dilerim dedi. Öbür hasım ise daha anlayışlı ve daha edepliydi. O da evet ya Resulullah aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet ve söz söylemek üzere bana izin ver dedi. Aleyhissalatü vesselam söyle buyurdu. Bu ikinci hasım söze başladı. Benim oğlum Bu bedevinin yanında ücretli bir işçiydi. Bu adamı karısıyla zina etmiş. Bana oğlum üzerine taşlama cezası lazım geldiği haber verildi. Ben de bu adama 100 koyun ve bir de cariye fidye verip oğlumu bu cezadan kurtardım. Sonra ben bunu ilim sahibi olanlara sordum. Onlar da bana henüz bekar olan oğluma ancak 100 değnek vurma ile bir sene gurbete gönderme cezası düştüğünü, bunun karısına da taşlama cezası lazım geldiğini haber verdi. Sen nasıl hükmedersin dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben aranızda elbette Allah'ın kitabı ile hükmedeceğim. Cariye ile koyunlar sana geri verilir. Oğluna da 100 değnek vurulup bir sene sürgün edilir buyurdu. Sonra Uneyse'ye, ya Uneys, sen kuşluk vaktinde bu adamın karısına git, eğer suçunu itiraf ederse ona taşlama cezası uygula buyurdu. Uneys kadına gitti, kadın da suçunu itiraf etti. Resulullah kadının taşlanmasını emretti. Kadın da taşlandı. 10. Kendisinin hürriyete kavuşturulması için satın alınmaya razı olduğu zaman hürriyetini satın alma yazışmasına bağlanmış olan kölenin şartlarından caiz olacak şeyler babı. 13. Nolu rivayet. Eymen'den. Ben Ayşe'nin yanına girdim. O şöyle dedi. Berire hürriyetini satın alma yazışmasına bağlanmış köle bir kadın halindeyken benim yanıma girdi de, ey müminlerin anası, sen beni sahiplerimden satın al da beni hürriyetime kavuştur. Çünkü sahiplerim beni satıyor dedi. Ayşe, evet ben seni satın alır ve sana hürriyet veririm dedim. Berire, sahiplerin mirasa sebep olan vela hakkımın kendilerine ait olması şartını koyuyor ve bu şart kabul olmadıkça beni satmıyorlar dedi. Ayşe dedi ki ben Berire'ye, benim için senin hakkında hiçbir ihtiyaç yoktur dedim. Bu konuşmamızı peygamber işitti. Berire'nin işi nedir dedi. Ben kendisine Berire'nin durumunu anlattım. Bunun üzerine peygamber aleyhisselam bana, sen Berire'yi satın al da onu hürriyetine kavuştur. Onlar istedikleri şartı koysunlar buyurdu. Vela hürriyeti verene aittir. İsterlerse 100 tane şart koysunlar buyurdu. 11. Boşanma hususundaki şartlar babı. 14 nolu rivayet. Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam beldeye mal getiren süvarileri karşılamaktan, şehirde oturan muhacirin bedevi adına bedevinin malını satın alıp satmaktan, kadının nikah arasında beşer kardeş olan diğer bir kadını boşamayı şart kılmasından, kişinin beşer kardeşi olan diğer birinin pazarlık etmesi aleyhine pazarlığa girişmesinden nehyetti. Ve yine Resulullah başkalarını aldatmak için yalandan pazarlık sırasında fiyat artırmaktan, keza alıcıları aldatmak için hayvanı sağmadan sütünü memede biriktirmekten de nehyetti. 12. Şahit dikmeden ve yazıya da geçirmeden insanlarla sadece söz ile yapılan şartlar babı. 15 nolu rivayet. Said İbni Cübeyr'den. Bizler İbn Abbas'ın yanındaydık ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle dedi deyip, Allah'ın Resulü olan Musa, İmran oğlu Musa'dır, Kelimullah'tır, başka bir Musa değildir buyurdu. Musa ile Hızır kıssası hakkında hadisi zikretti. Bu hadiste Hızır Musa'ya, sen beraberimde asla sabredemezsin demedin mi dedi. Gerçekten bu ikinci soru Musa tarafından bir unutma eseri olmuştu. Orta soru ise söz ile şart olmuştu. Üçüncü soru ise kasten olmuştu. Birinciye şu kavliyle işaret etti. Unuttuğum şeyden dolayı beni muhayze etme, şu arkadaşlığımızda bana güçlük çıkarma dedi. Sözlü bir şart olan orta soruyu şu sözden işaret etti. Yine gittiler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rast geldikleri zaman o hemen bunu öldürdü. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam benimle arkadaşlık etme dedi. Üçüncü soruya da şununla işaret etti. Yine gittiler. Derken yıkılmak isteyen bir duvar buldular. ve bunu derhal doğrultu verdi. İbn Abbas gemiye gelince o denizde iş yapan yoksullarında. Onun için ben onu kusurlu yapmak istedim ki arkalarında her sağlam gemiyi zorla almakta olan bir hükümdar vardı. Keyif 79. ayetteki Veraehum arkalarında sözünü Emamehum melukun önlerinde bir melik vardı şeklinde okumuştur. 13. Vela hakkındaki şartların hükmünü beyan babı. 16 oldu rivayet Ayşe annemizden yukarıdaki Berire'nin köleliğinin azadı hakkındaki hadistir. 14 nolu rivayet 14 nolu bab arazi sahibinin ekicilik anlaşmasında istediğim zaman seni çıkarırım şartını koyması. 17 nolu rivayet İbn Ömer'den Hayber ahalisi Abdullah İbn Ömer'in bir organını kırdıkları zaman bir hutbe yaparak şöyle dedi. Şüphesiz Resulullah Hayber Yahudilerine fetihten önce kendilerinin olan malları, mülkleri üzerinde ortaklık muamelesi yapmış ve sizleri bu araziler üzerinde Allah'ın sizleri burada bıraktığı müddetçe bırakıyoruz buyurmuştur. Abdullah İbn Ömer Hayber'deki malına çıkıp gitmişti. Geceleyin kendisine zulmedildi de iki eli ve iki ayağı burkuldu. Bizim o Hayber arazisinde Yahudilerden başka düşmanımız yoktur. Onlar bizim düşmanlarımızdır. Biz bu suçla onları itham ediyoruz ve ben onları Hayber'den sürüp çıkarmayı düşündüm dedi. Ömer onları çıkarmaya karar verince kendisine Yahudi başkanlarından Ebu Hukayk oğullarından biri geldi de ey müminlerin emiri Muhammed bizleri burada bıraktı. Mallar üzerine bizimle ortaklık anlaşması yaptı ve bizleri vatanımızda bırakmayı şart kılmış iken sen bizleri çıkarıyor musun dedi. Ömer de sen benim Resulullah'ın sana söylediği şu sözü unuttuğumu mu sandın? Hayber'den çıkarıldığın zaman uzun bacaklı yürüyüşe sabırlı dişi deven seni geceden geceye akıtıp götürürken senin halin nice olur buyurdu. Yahudi Ömer'e bu söz Ebul Kasım'dan bir şakacık idi dedi. Ömer yalan söyledin ey Allah'ın düşmanı dedi. Ve onları Hayber'den sürüp çıkarttı ve onlara mahsulden olan haklarının kıymetini mal olarak deve olarak deve semerleri, ipler ve daha başka şeylerden metalar olarak kendilerine verdi. 15. Cihatta ve harp ehliyle yapılacak barış anlaşmalarında ileri sürülecek şartlar ve bu şartların yazılmasını beyan babı. El-Misfer İbn-i Mahreme ile Mervan İbn-i Hakem'den. Aleyhissalatü Vesselam Hudeybiye zamanında Medine'den yola çıktı. Yolun bir kısmına vardıklarında sahabelerine Halid İbni Velid bir takım Kureyş süvarileriyle öncü ve gözcü olarak Ganim mevkiindedir. Şimdi siz yolun sağ tarafını tutun buyurdu. Vallahi Halid peygamber ile beraberindekilerin hareketini sezemedi. Nihayet Halid peygamber ordusunun kaldırdığı kara tozu gördü de hayvanının ayağıyla vurup koşturarak peygamberin geldiğini Kureyş'e bildirmek üzere süratle gitti. Peygamber de sahabeleriyle yürüdü. Nihayet Seniyye mevkiine geldi ki oradan Kureyş karargahı üzerine inilirdi. Peygamberin binek devesi burada çöktü. İnsanlar kalk yürü kalk yürü diye azarlama yaptılar. Fakat deve çökmekte ısrar etti. Bu sefer insanlar kasva çöküp kaldı, kasva çöküp kaldı dediler. Bunun üzerine peygamber kasva çöküp kalmaz. Onun çökme huyu da yoktur. Fakat vaktiyle fili Mekke'ye girmekten men eden Allah şimdi kasvayı men etti buyurdu. Bundan sonra Resulullah hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Kureyş Allah'ın harem içinde muhterem kıldığı şeyleri tazim kastederek benden ne kadar müşkil istemekte bulunursa ben onu muhakkak onlara vereceğim buyurdu. Sonra kasvayı sürdü. Hayvan hemen sıçrayarak kalktı. Bu defa Resulullah Kureyş tarafından saptı da nihayet suyu az olan Semet kuyusu yolu üzerindeki Hudeybiye mevkiinin en sonuna indi. Bu az suyu insanlar birer parça alıyor ve insanların orada eğlenip ikamet etmeleri için su bırakmıyordu da kuyunun suyunu kamilen çekiyorlardı. Şimdi Resulullah'a susuzluktan şikayet edildi. Bunun üzerine Resulullah ok mafsızasından bir ok çıkardı. Sonra onlara bu oku Semet kuyusuna koymalarını emretti. Vallahi o anda kuyunun suyu coşmaya başladı. Suyun bu fışkırması Resulullah'ın sahabeleri oradan dönünceye kadar onları suya kandırmak için devam etti. Resulullah ile sahabeleri bu haldeyken bu değil İbni Verka el-Huzai kendi kabilesi olan Huza'dan birkaç kişiyle çıka geldi. Mekke ve havalisindeki Tihame kabilesi arasında Huzalılar öteden beri Resulullah'ın sırdaşıydılar. Müslüm olsun, müşrik bulunsun bütün gizlice bildirirlerdi. Bu değil gelince peygambere haberiniz olsun Kureyş'in Ka'b İbni Lu'ey ile Amr İbni Lu'ey kabileleri Hudeybiye sularının en zengin kaynaklarına kondular. Sütlü ve yavrulu develeri, kadınları ve çocukları da yanlarında bulunuyor. Şimdi ben onları bu halde bıraktım geliyorum. Bunlar muhakkak size karşı harp eder dedi. Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Fakat biz hiçbir kimseyle harp etmek için gelmedik. Biz yalnız umre yapmak niyetiyle geldik. Bununla beraber harp, Kureyş'in maddi manevi kuvvetlerini zayıflatmış ve onları zarara uğratmıştır. Eğer Kureyş arzu ederse ben onlarla aramızda barış için bir müddet tayin ederim. Onlar da benimle diğer müşriklerin arasını serbest bıraksınlar. Eğer ben Araplara galip olursam, Kureyş müşrikleri de insanların girdiği bu itaat yoluna girmek isterlerse kendi arzularıyla girebilirler. Şayet ben müşriklerin sandıkları gibi Araplara galip gelmezsem bu ihtimale göre de müşrikler benimle harp etmek zahmetinden kurtulup rahata ererler. Eğer Mekkeliler böyle bir mütakereyi kabul etmez ve diğer Araplarla beni kendi halime bırakmayıp müdahale etmek isterlerse hayatımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki şu müdafaa ettiğim Müslümanlık uğrunda başım vücudumdan ayrılıncaya kadar Mekke'ye karşı cihad ederim. Bu muhakkaktır. Şu kesindir ki o zaman Allah Kur'an'daki nüsret vaadini yerine getirecektir. Bunun üzerine Hudeyl Resulullah'a şimdi ben sana bu söylediklerini muhakkak Kureyş'e tebliğ edeceğim dedi. Ve Kureyş karargahına vardı. Şimdi ben yanınıza şu adamın yanından geliyorum. Onu şöyle bir söz söylerken işittik. Eğer sizler bizim o sözleri sizlere arz etmememizi isterseniz arz ederiz dedi. Kureyş'in beyinsizleri senin bize ondan bir şey haber vermene ihtiyacımız yoktur diye karşıladılar. Fakat işlerinden rey sahibi olan birisi haydi ondan söylerken işittiğin sözü getir dedi. Bu değil. Ben ondan şöyle şöyle sözleri söylerken işittim diyerek peygamberin söylediği sözleri birer birer anlattı. Bunun üzerine Urve İbni Mesud ayağa kalktı ve Kureyş'e şunları söyledi. Ey kavmim, siz benim babam yerinde değil misiniz diye sordu. Kureyşler evet diye doğruladılar. Bunun üzerine Urve İbni Mesud ben de sizin oğlunuz mesabesinde değil miyim dedi. Onlar evet diye tasdik ettiler. Sonra Urve sizler beni bir kabahat ile ittiham ediyor musunuz diye sordu. Onlar buna da hayır diye cevap verdiler. Bu defa Urve İbni Mesud Ukas halkını size toptan yardıma çağırdığımı ve onların bu yardımdan çekinmeleri üzerine kendim, ailem ve çocuklarımla ve bana itaat eden tabilerimle size yardıma koştuğumu pekala bilirsiniz değil mi dedi. Onlar da bir ağızdan evet biliriz diye tasdik ettiler. Bu teminatları aldıktan sonra Urve bu adam size hayır ve iyilik yolu gösteriyor. O yolu kabul edin ve beni bırakın ona gideyim dedi. Mekkeliler haydi git diye izin verdiler. Urve İbni Mesud peygambere geldi ve onunla olanları konuştu. Peygamber de Urve'ye bu deyle söylediği sözlere benzer bir surette fikirler beyan etti. Bu arada peygamber bir mütakere kabul etmezlerse Kureyş ile ölünceye kadar harp edeceğim buyurunca Urve ve İbni Mesud ey Muhammed sen kavminin kökünü kazıdığını farz etsek ne düşünürsün bana söyle. Senden evvel Arap'tan kendi kavmini toptan helak eden bir kimse işittin mi? Ya mesele diğer şekilde meydana gelirse, Kureyş'in size ne kötü muamele edecekleri size gizli değildir. Vallahi ben aranızda ileri gelenlerden bazı kimseler görüyorum. Bu muhakkak olmakla beraber Yine ben bir takım kabilelerden toplanmış karışık kimseler de görüyorum ki bunlar harp sırasında kaçıp seni yalnız bırakabilecek kabiliyettedir dedi. Ebu Bekir, Urve'nin peygamberin sahabelerini harpten kaçmakla ittiham etmesine dayanamadı da Urve'ye, haydi sen Lat putunun fecrini yala. Biz mi harpten kaçıp Resulullah'ı yalnız bırakacağız? Haşa diye sövüp reddetti. Urve, bu kimdir diye sordu. Sahabeler, Ebu Bekir'dir dedi. Urve, dikkat et Ebu Bekir. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer üzerimde henüz ödeyemediğim bir iyiliğin olmasaydı elbette ben de sana cevap verirdim dedi. Urve peygambere söz söylemeye devam etti ve konuşma sırasında Arap adeti üzere her söz söyledikçe eliyle peygamberin sakalını tutuyordu. Halbuki bu sırada Mugire İbni Şube başında miğfer ve yalın kılıç bir halde peygamberin başı üzerinde duruyor, onu koruyordu. Ve Urve her ne zaman peygamberin sakalına eliyle uzanıp okşamaya girişince derhal Mugire kılıcının kınının ucuyla Urve'nin eline vuruyor ve Urve'ye Resulullah'ın sakalından elini çek diyordu. Mugire'nin bu hareketi üzerine Urve başını kaldırdı da bu da kimdir dedi. Sahabeler Mugire İbni Şube'dir dediler. Bunun üzerine Urve, ey gaddar, ben hala senin cahiliyetteki gadır ve hiyanetini ödemeye çalışmakta meşgul değil miyim dedi. Mugire cahiliyette Malik oğullarından bazı kimselerle yol arkadaşlığı yapmış ve yolda onları öldürüp mallarını almış, sonra Medine'ye gelip Müslüman olmuştu. Bu malları peygambere arz ettiğinde peygamber, İslam olmana gelince bunu kabul ediyorum. Mallara gelince bunlar gadırdır. Ben bunlardan hiçbir şeyi alıcı değilim buyurdu. Sonra Urve peygamberin sahabelerini iki gözüyle iyice tetkike başladı ve arkadaşlarına bu ne tazimdir? Vallahi Resulullah ağzından bir şey atarsa bu muhakkak sahabelerden bir adamın avucuna düşüyor ve o adam bunu yüzüne bedenine sürüyor, ovalıyor. Onlara bir şey emredince sahabeler derhal emri yerine getirmeye koşuyorlar. Abdest aldığı zaman abdest suyunun artanını almak için birbirini öldürmeye yaklaşıyorlar. Peygamber söz söylediği zaman huzurundaki bütün sahabeler seslerini alçaltıyorlar. Onu tazim için yüzüne dikkatle bakamıyorlar dedi. Mütakiben Urve Kureyş'in yanına geldi ve gördüklerini şöyle bildirdi. Ey kavmim! Vallahi ben vaktiyle birçok meliklerin huzuruna sefir olarak çıktım. Rum meliki Kayser'in, Fars meliki Kisra'nın, Habeş meliki Necaşi'nin divanlarına elçilikle gittim. Vallahi bunlardan hiçbir melikin adamlarını Muhammed'in sahabelerinin Muhammed'i tazim ettikleri derecede hükümdarlarına asla tazim eder görmedim. Muhammed'in sahabeleri onun tükürüğü ile bile teberrük ediyorlar. O bir şey emredince onun sahabeleri derhal emri yerine getirmeye koşuyorlar. O abdest aldığı zaman da abdest suyunun fazlalığını birbirlerinin üzerine yığılarak paylaşıyorlar. O söz söylediği zaman sahabeleri hafif bir sesle onu tasdik edip cevap veriyorlar. Muhammed'in sahabeleri onu tazim için onun yüzüne dikkatle bakamıyorlar. Şimdi Muhammed size güzel bir barış ve iyilik yolu arz etti. Bunu kabul edin dedi. Bunun üzerine Kinane oğullarından birisi Kureyş'e hitaben beni bırakınız bir kere de Muhammed'in yanına ben gideyim dedi. Onlar da pekala git dediler. Bu Kinaneli zat peygamberin sahabelerine doğru giderken Resulullah bu gelen filan kimsedir. O öyle bir kabiledendir ki onlar hac ve ümre kurbanlarını tazim ederler. Gerdanlıklı kurban develerini bu zatın gözü önüne salıverin buyurdu. Sahabeler bütün kurbanlık develeri onun geleceği yolun üzerine salıverdiler. Sahabeler de yüksek sesle lebbeyk, Allahümme lebbeyk diyerek Kinane'yi karşıladılar. Kinane zat kurban develeri ve sahabelerin telbiye ile karşılamalarını görünce hayret ederek Subhanallah, bu zatların beyti ziyaretten men edilmeleri bunlara yakışmayan bir harekettir dedi. Kureyş yanına döndüğünde de ben bunların ümre ile kesecekleri kurban develerini kıladelenmiş ve alametlendirilmiş bir halde gördüm. Ben bunların beyti ziyaretten men edilmelerini uygun görmem dedi. Sonra Kureyşler arasından Mikrez İbni Hafs denilen birisi kalktı ve bana müsaade edin de Muhammed'e bir de ben gideyim dedi. Onlar da haydi git dediler. Mikrez sahabelere doğru gelirken Peygamber aleyhisselam şu gelen Mikrez'dir, gaddar bir kimsedir buyurdu. Mikrez peygamber ile konuşmaya başladı. Peygamber ona söz söyleyeceği sırada Suheyl İbni Amr çıka geldi. Artık işiniz size bir dereceye kadar kolaylaştı buyurdu. Suheyl İbni Amr gelince peygambere haydi yazı malzemesi getir bizimle sizin aranızda bir barış mektubu yaz dedi. Bunun üzerine peygamber yazı yazacak olan katibi Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı ve Bismillahirrahmanirrahim yaz dedi. Suheyl cahiliyet koruyuculuğu sevkiyle peygambere Rahman ismine gelince vallahi ben onun mahiyetini bilmiyorum. Fakat vaktiyle senin de yazdırdığın gibi Bismikallahümme ya Allah senin isminle yazmaya başlarım diye yaz dedi. Müslümanlar da bir ağızdan vallahi biz bunu yazmayız ancak Bismillahirrahmanirrahim yazılmasını isteriz dediler. Peygamber Ali'ye hitaben haydi Bismikallahümme yaz buyurdu. Sonra da bu Muhammed Resulullah'ın üzerinde barış anlaşması yaptığı hükümler kitabıdır diye yazmasını emretti. Bu sefer de Suheyl buna karşı koyarak vallahi biz senin Allah'ın Resulü olduğunu biliyor ve tasdik ediyor olaydık biz seni beytten men etmez ve sana karşı harbe de girişmezdik. Fakat sen Muhammed İbni Abdullah yaz dedi. Bu teklif üzerine peygamber vallahi siz yalanlasanız da ben şüphesiz Allah'ın Resulüyüm buyurdu ve Ali İbni Ebu Talib'e haydi Resulullah lafzını sil de Muhammed İbni Abdullah yaz diye emretti. Ali vallahi ben senin Resulullah ünvanını katiyen silmem dedi. Bunun üzerine peygamber kitabı eline alıp o tabiri sildi ve Muhammed İbni Abdullah yazdırdı. Peygamber aleyhisselamın gerek besmelenin gerek barış mektubunun ünvanına yazılma sureti hakkında Suheyl İbni Amr'ın tekliflerine uyması peygamber aleyhisselamın evvelce Kureyş Allah'ın harem içinde muhterem kıldığı şeyleri tazim kastederek benden ne kadar müşkil istemekte olursa olsun ben onu muhakkak onlara vereceğim suretinde verdiği kararın neticesi ve tecellisidir. Barış yazısının başlığı Ya Allah senin isminle başlarım. Bu Muhammed İbni Abdullah'ın üzerinde barış anlaşması yaptığı hükümler kitabıdır suretinde karşılaşıp böyle yazdıktan sonra Peygamber aleyhisselam anlaşma şartlarını teklif ederek Suheyl İbni Amr'a siz bizimle beyt arasını serbest bırakacaksınız. Biz de beyti tavaf edeceğiz buyurdu. Suheyl bu teklifi de itiraz edip vallahi sizinle beyt arasını boş bırakamayız. Çünkü Arap milleti cebren ve kahren istila olunduk diye hakkımızda dedikodu eder. Şu kadar ki bu boşaltma işi gelecek seneden itibaren başlasın dedi. Ve bu suret kabul olundu da Ali bunu yazdı. Şimdi Suheyl İbni Amr da şu maddeyi teklif etti. Sana bizden bir erkek gelirse o senden kimse senin dininde olsa bile onu bize geri vereceksin dedi. Bu teklife Müslümanlar hayret ederek Subhanallah İslam camiasına sığınan bir Müslüman müşriklere nasıl geri verilir dediler. Onlar bu haldeyken Suheyl İbni Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayakları bukağlı olarak seke seke çıka geldi. Ebu Cendel Müslüman olmuş, bu yüzden Mekke'de hapsolunmuştu. Mekke'nin aşağısındaki hapsedildiği yerden kaçmış ve nihayet kendisini Müslümanların arasına atmıştı. Bunun üzerine Suheyl, işte ya Muhammed, sana karşı imza edeceğim anlaşmanın birinci maddesi uyarınca bunu bana geri vermelisin dedi. Peygamber, biz barış yazısını henüz yazıp bitirmedik, imza etmedik buyurdu. Suheyl, o takdirde vallahi ben de seninle hiçbir madde üzerinde barış anlaşması yapmam dedi. Peygamber, haydi şu Ebu Cendel'i bana bağışla da imza et buyurdu. Suheyl, ben bunu sana bağışlamayı asla caiz görmem diye reddetti. Peygamber, hayır bu işi benim hatırım için yap buyurdu. Suheyl ısrar edip asla yapmam dedi. Mikrez İbni Hafs da temsilci olduğu için peygambere hitaben bunu sana caiz kıldık dedi. Fakat imzaya yetkili olan Suheyl kabul etmedi. Şimdi Ebu Cendel babasının inadına üzülerek ey Müslümanlar cemaati Müslüman olarak geldiğim halde şimdi ben müşriklere geri mi veriliyorum? Benim karşılaştığım şu kötü hali görmüyor musunuz diye haykırdı. Hakikaten zavallı Ebu Cendel Allah yolunda Kureyş'in şiddetli işkencesiyle azap olunmuştu. Resulullah, ya Ebu Cendel sabret, Allah'tan ümitli ol. Biz Müslümanlar mağdur ve mağlup olmayız. Yüce Allah hakkında sana da kurtuluş yolu bahşedecektir buyurdu. Bu müşkül vaziyetten üzülen Ömer İbnül Hattab şöyle dedi. Bunun üzerine ben peygambere vardım ve sen Allah'ın hak peygamberi değil misin dedim. Peygamber evet Allah'ın hak peygamberiyim buyurdu. Ben biz Müslümanlar hak üzerinde, düşmanlarımız ise batıl üzerinde bulunmuyorlar mı dedim. Peygamber evet öyledir buyurdu. Ben o halde dinimiz hakkında şu aşağılık halini için kabul ediyorsun dedim. Peygamber muhakkak surette ben Allah'ın Resulüyüm ve ben bu anlaşmayı kabul etmekle Allah'a isyan etmiş değilim. Allah benim yardımcımdır buyurdu. Ben yine vaktiyle sen bize yakında Kabe'ye varıp tavaf edeceğiz diye haber vermez miydin dedim. Resulullah ben sana vakit tayin ederek bu sene varıp tavaf edeceğiz diye haber verdim mi dedi. Ben hayır dedim. Resulullah muhakkak sen yakın zamanda beyte varıp onu tavaf edeceksin buyurdu. Ben Ebu Bekir'e vardım. Ya Ebu Bekir, bu adam Allah'ın hak peygamberi değil mi dedim. Ebu Bekir evet hak peygamberidir dedi. Ben biz Müslümanlar hak üzere, düşmanlarımız batıl üzerine bulunmuyorlar mı dedim. O da evet öyledir dedi. Ben öyleyse niçin biz dinimize küçüklük veriyoruz dedim. Ebu Bekir be hey adam, Muhammed muhakkak Allah'ın Resuludur. O Rabbine asi değildir. Allah onun yardımcısıdır. Sen hemen onun emrine sarıl. Vallahi Muhammed hak üzerinedir dedi. Ben tekrar o bize Medine'de beyte varacağız, tavaf edeceğiz demedi mi dedi. Dedim Ebu Bekir evet öyledir. Fakat sana bu sene varıp tavaf edersin diye mi haber verdi dedi. Ben hayır dedim. Ebu Bekir dur bakalım sen muhakkak yakın bir zamanda beyte varıp onu tavaf edeceksin dedi. Sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haydi artık kalkın kurbanlarınızı kesip başlarınızı tıraş edin buyurdu. Vallahi sahabelerden bir kişi olsun kalkmadı. Hatta Resulullah bu emri 3 kere söyledi. Sahabelerden hiçbirisi kalkmayınca Resulullah zevcelerinden Ümmü Seleme'nin yanına girdi ve sahabelerden gördüğü kayıtsızlığı ona söyledi. Ümmü Seleme ey Allah'ın peygamberi sen bu emri yerine getirmek istiyor musun? O halde şimdi dışarı çık. Sonra ta kurbanlık develerini kesinceye ve berberini çağırıp o seni tıraş edinceye kadar sahabelerinden hiçbirine bir kelime bile söyleme dedi. Bunun üzerine peygamber Ümmü Seleme'nin yanından çıktı ve sahabelerinden hiçbirisiyle konuşmayarak umre ibadetlerini yerine getirdi. Kurbanlık develerini kesti ve berberi Huzaalı Hıraş İbni Umeyye'yi çağırıp tıraş oldu. Sahabeler peygamberi bu halde görünce onlar da hemen kalkarak kurbanlarını kestiler, birbirlerini tıraş etmeye başladılar. Hatta icabet çubuklarının meydana getirdiği sıkışıklıktan birbirlerini öldüre yazdılar. Resulullah tıraş olduktan sonra huzuruna bir takım mümin kadınlar geldi. Bu hususta yani kadınlar hususunda yapılacak işleri öğretmek için de Yüce Allah'ın şu ayetleri indi. Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacirler olarak size geldikleri zaman onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilendir ya. Fakat siz de mümin kadınlar olduklarına bilgi edinirseniz onları kafirlere döndürmeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Sarf ettikleri mehri onlara geri verin. Sizin onları nikahla almanızda mihirlerini verdiğiniz takdirde üzerinize bir günah yoktur. Kafir kadınlarının ismetlerini nikahınızda tutmayın. Mümtehine 10. Bu ayetin inmesi üzerine Ömer müşrik halde bulunan 2 karısını boşadı. Bunlardan birisini Kureybe'yi Muaviye İbni Süfyan, diğerini de Safvan İbni Umeyye zevceliğe aldı. Sonra Peygamber Aleyhisselam Medine'ye döndü. Akabinde Kureyş'in yeminli dostu olan Ebu Basır Utbe Es-Sakafi Müslüman olarak geldi. Bunu istemek üzere Kureyş'ten 2 kişi gönderdi. Bunlar peygambere bize karşı imza ettiğin ahdi hatırlatırız dediler. Peygamber de muahede gereğince Ebu Basir'i bu 2 kişiye geri verdi. Bunlar Ebu Basir ile yola çıktılar. Nihayet Zulhuleyfi'ye eriştiler. dağarcıklarındaki hurmadan bir miktarını yemek için oraya indiler. Ebu Basir bu iki kişiden birisine Huneyse, ya filan, vallahi ben senin şu kılıcını emin ol çok güzel görüyorum dedi. Kılıcın sahibi olan o birisi de kılıcı kınından çekip, evet vallahi bu kılıç çok iyidir, onu ben birçok kere tecrübe ettim dedi. Ebu Basir de müsaade et de bakayım dedi ve bir fırsat bulup elinden aldı, hemen de Huneyse vurdu. Huneys nihayet öldü. Öbür arkadaşı kaçarak ta Medine'ye vardı. Mescide koşarak girdi. Resulullah onun telaşla koşup geldiğini görünce, muhakkak bu adam bir korku görüp geçirmiş dedi. Peygamber'e yaklaşınca ona, vallahi sahibim öldürüldü, men etmezseniz muhakkak ben de öldürüleceğim dedi. Bu sırada Ebu Basir de geldi ve, ey Allah'ın peygamberi, vallahi Allah sana ahdini ifa ettirdi. Beni müşriklere geri verdin, sonra Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine peygamber sahabelerine hitaben, anası helak olası Ebu Basir'e hayret olunur. Bu adam harp gelberisidir. Eğer bunun fikrine yardım eden bulunursa o fırın karıştırır gibi harbi ateşleyecek, sulhu bozacak buyurdu. Ebu Basir peygamberin bu sözlerini işitince kendisini müşriklere hemen geri vereceğini anladı. Peygamberin yanından çıktı ve deniz sahiline kadar kaçtı. Suheyl'in oğlu Ebu Cendel de 70 süvari Müslüman ile birlikte müşrikler arasından kaçarak Ebu Basir'e katıldı. Şimdi artık Müslüman olan herkes Kureyş arasından ayrılarak Ebu Basir'e katılmaya başladı. Nihayet Ebu Basir'in başında mühim bir kuvvet toplandı. Vallahi bunlar Kureyş'in Şam'a bir ticaret kafilesinin gittiğini duyar duymaz hemen onları çevirirlerdi. Kendilerini öldürüp mallarını alırlardı. Kureyş kendisini korkutan bu vaziyet üzerine peygambere Ebu Sufyan'ın hususi yetkisiyle gönderildi. Şimdi Kureyş peygamberden Allah rızası için ve aradaki yakınlığı hürmeten Ebu Basir cemaatinin baskın ve yağmalarının men edilmesini ricaya başlamıştı. Artık bundan böyle Mekke'den Medine'ye kim giderse emindir, geri getirilmeyecektir diye haber gönderdiler. Peygamber aleyhisselam Ebu Basir cemaatine mektup gönderdi. Medine'ye gelmelerini bildirdi. Bunun üzerine Yüce Allah'ın şu ayetleri indi. O sizi Mekke'nin karnında onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi ondan çekendi. Allah ne yaparsanız hakkıyla görücüdür. Onlar küfreden, sizi Mescid-i Haram'dan ve anı konulmuş hediyelerin mahalle ulaşmasından men edenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğneyip de o yüzden size bir vebal isabet edecek olmasaydı Allah size fetih için elbette izin verirdi. Bunu kimi dilerse onu rahmetine kavuşturmak için yaptı. Eğer onlar seçilip ayrılmış olsalardı biz onlardan küfredenleri muhakkak elem verici bir azaba uğratmıştık bile. O küfredenler kalplerine o taassubu, o cahillik taassubunu yerleştirdiği sıradaydı ki hemen Allah Resulü'nün ve müminlerin üzerine manevi kuvveti indirdi. Onları takva sözü üzerine durdurdu. Onlar da buna çok layık ve buna ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Fetih 24-26. Ödünç vermek hususundaki şartlar babı. 19 nolu rivayet Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü vesselam bir kimse İsrailoğullarının bağısından ödünç alarak kendisine 1000 dinar vermesini istedi. O da bu parayı belli bir müddet sonunda ödeme şartıyla ona verdi. Borç alanın bu parayı bir odun içinde koyup denize atma suresiyle ödemesi hadisidir bu. 17. Hürriyetini satın alma yazışmasına bağlanan kimsenin hükmüyle Allah'ın kitabına aykırı neviden helal olmayan şartların hükmü babı. 20 nolu rivayet Ayşe annemizden. Berre'nin kendisine geldiğini ve kendisinden hürriyetini satın alma yazışması hususunda yardım istediğini zikretti. Ayşe Berre'ye, eğer istersen ben senin sahabelerine bu bedeli vereyim ve senin üzerindeki vela da benim olur dedi. Resulullah gelince bunu kendisine sorduğumda aleyhissalatü vesselam Berre'yi satın al ve ona hürriyetini ver. şüphesiz vela hakkı hürriyet verene aittir buyurdu. Bundan sonra Resulullah minber üzerinde ayakta durdu ve şunları söyledi. Bir takım insanlara ne oluyor ki? Onlar Allah'ın kitabında olmayan birçok şartları şart koşuyorlar. Her kim Allah'ın kitabında bulunmayan ve ona aykırı olan bir şartı şart kılarsa, böyle 100 şart kılmış olsa da o şartın kendi lehine hiçbir faydası yoktur. Evet. 18. Şart kılmak ve borç ikrarında istisna yapmak nevinden caiz olanları beyan ile insanların kendi aralarında örf edinip tanıya geldikleri şartları beyan babı. 21 no'lu rivayet Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın 100'den eksik olarak 99 ismi vardır. Bu isimleri kim tamamen sayarsa cennete gider buyurmuştur. 19. Vakıftaki şartların hükmünü beyan babı. 22 no'lu rivayet İbn Ömer'den. Ömer İbn-i Hattab Hayber'de Semk denilen kıymetli bir araziye sahip olmuş, sonra peygambere gelip o araziyi nasıl kullanacağı hususunda istişare ederek, ya Resulullah, ben Hayber'de öyle bir araziye sahip oldum ki benim yanımda asla ondan daha güzel hiçbir mala sahip olamamışımdır. Şimdi bana bu mal hakkında ne emredersin dedi. Aleyhissalatü vesselam, istersen onun kökünü, aslını hapsedersin ve oradan gelecek mahsulde sadaka yaparsın buyurdu. Ömer, artık o satılmaz, hibe edilmez, miras yapılmaz dedi. Ömer bu malın gelirini de fakirlere, yakınlara, köle ve esirlerin hürriyete kavuşturma yolunda ve Allah yolunda mücadele edenlere, yolculara, zayıflara sadaka yaptı. Bununla beraber vakfa mütevelli tayin edilen kimsenin vakfın köküne tecavüz etmeyerek yalnız gelirinden örfe göre yemesinde ve dostuna yedirmesinde üzerine günah yoktur demiştir.